Merhaba, ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Tolstoy'un meşhur İnsan Ne ile Yaşar hikayesini paylaşacağım. Bu hikaye gerçekten defalarca dinlenmesi gereken ve çok önemli dersler alınması gereken bir hikaye. Bakalım Tolstoy İnsan Ne ile Yaşar hikayesinde bize neler anlatıyor? Biz ölümden hayata geçtiğimizi biliriz. Çünkü kardeşlerimizi seviyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. Fakat kimde dünya malı olur ve kardeşini muhtaç gördüğü halde ondan şefkatini esirgerse, Allah'ın sevgisi onda nasıl kalır? Ey küçük çocuklar! Sözle ve dille değil, ancak işle ve hakikatle sevelim. Sevgi Allah'tandır ve her seven adam Allah'tan doğmuştur ve Allah'ı bilir. Sevmeyen adam Allah'ı bilmez çünkü Allah sevgidir. Şimdiye kadar kimse Allah'ı görmemiştir. Eğer birbirimizi seversek Allah bizde durur ve onun sevgisi bizde tam olarak bulunur. Eğer bir adam Allah'ı seviyorum der ve kardeşlerinden nefret ederse yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Allah'ı sevemez. Bir kunduracı, karısı ve çocukları ile birlikte bir köylünün evinde oturuyordu. Ne evi vardı ne de toprağı, kunduracılıkla geçiniyordu. Ekmek pahalı, kazancı ise azdı ve para hemencecik harcanıp bitiyordu. Yırtık, eski püskü bir kürkü karısı ile ortaklaşa giyiyordu. Tam 2 yıl boyunca yeni bir koyun postu alıp yeni bir kürk dikmeyi düşündü durdu. Nihayet kunduracı sonbaharda parayı hazırladı, karısının sandığında 3-5 ruble saklı duruyordu. Köylülerden de 5 ruble 20 kapik alacağı vardı. Sabah olur olmaz yol hazırlığına koyuldu. Karısının nankin kumaşından yapılmış pamuklusunu gömleğinin üstüne geçirdi, pamuklunun üstüne de çuha bir kaptan giydi. 3 rubleyi cebine yerleştirdi, eline bir baston alıp öğleden sonra yola çıktı. Hem yürüyor hem de köylülerden 5 rublemi ister, üzerine bendeki 3 rubleyi de koyar, kürk için lazım olan postu alırım diye düşünüyordu. Kunduracı çarşıya inip alacağı olan bir köylünün evine uğradı. Onu evde bulamadı. Karısı kocasını parayla birlikte hafta içerisinde kendisine göndereceğini vaat ederek parayı vermedi. Başka bir köylüde de alacağı vardı, ona uğradı. Ondan da çizmelerini tamir etmek şartıyla ancak 20 kapik koparabildi. Koyun postunu veresiye almaktan başka çare kalmamıştı. Ama satıcı vermedi. Veremedi. Para peşin dedi. Parayı getirir, istediğin postu alırsın. Borç vermenin ne olduğunu biz de biliriz. Böylece gittiği yerde bir iş başaramadı. Eline köylüden aldığı onarılacak çizmeyle 20 kapikten başka bir şey geçmedi. Can sıkıntısıyla gidip 20 kapiğini vodkaya yatırdı. Artık eve postu almadan dönmeye karar verdi. Sabahleyin soğuk bulduğu hava, içtikten sonra artık ona kürksüz olmasına rağmen sıcak geliyordu. Yolda yürürken bir taraftan donmuş toprağa bastonunu vuruyor, elindeki çizmeleri havada sallıyor, bir taraftan da kendi kendine şöyle konuşuyordu. ''Kürksüz de ısınabiliyor insan. Bir şişecik çektim, ateş gibiyim, damarlarım tutuşuyor. Gocuya falan da gerek yok. Derdi düşünceyi de unuttum. Ben böyle bir adamım işte. Aldırma be canım. Vız gelir tırıs gider. Kürksüz de yaşayabilirim. Ömrümün sonuna kadar dayanabilirim. Ama işte bizim karının canı sıkılacak. Doğrusu acınacak bir hal değil mi ya? Sen çalış çabala sonra da elin oğlu borcunu ödemesin. Hele dur bakalım sen. Parayı bir getirme de bak. Vallahi şapkanı başından alırım. Bu nasıl şey öyle? Böyle iş mi olur hiç? Sadece 20 kapik veriyor. 20 kapik benim ne işime yarar? Şöylece bir kafa çekilir işte o kadar. Bir de kalkıp sıkıntı içindeyim diyor. Senin evin barkın var, hayvanların her şeyin var. Ya benim neyim var? Sen ekin eker, ekmek yetiştirirsin. Bense ekmeği parayla alırım. Haftada 3 ruble ekmeği yatırırım. Şimdi eve dönünce ekmek isteyecekler, yine 1,5 ruble gidecek. İşte bunun için ne yap yap, borcunu öde. Kunduracı köşe başındaki küçük kiliseye yaklaşınca kilisenin arkasında beyaz bir şey gördü. Ortalık kararmak üzereydi. Dikkatlice baktıysa da ne olduğunu anlayamadı. Burada böyle bir taş yoktu. Bu hayvan falan olmasın. Hayvana da benzer tarafı yok. İnsan başını andırıyor ama insan başı bu kadar beyaz olmaz ki. Hem insanın burada ne işi var? Diye düşüne düşüne yaklaştı, oradaki şeyi daha yakından gördü. Ne tuhaf şey bu böyle? Canlı veya ölü olduğu ilk bakışta anlaşılmayan, anadan doğma çırılçıplak bir adam. Kilisenin duvarına dayanmış, bir kımıldamadan oturuyordu. Kunduracı korktu. Bak hele, birisini öldürmüşler, soymuşlar, sonra da getirip buraya atmışlar. Yanına yaklaşırsam beni katil sanırlar, düşüncesiyle yoluna devam etti. Kilisenin öbür tarafına geçince adam artık görünmez oldu. Kiliseyi geçip biraz uzaklaştıktan sonra tekrar arkaya dönüp baktı, adam duvara dayanmıyordu. Hatta kımıldamıyordu bile. Bu defa daha çok korktu. Kendi kendisine söylenmeye başladı. Yaklaşsam mı, gitsem mi, yaklaşınca bir aksilik çıkmaz mı acaba? Kim bilir ne biçim bir insan. Aklı başında namuslu bir adam bu hale düşer mi hiç? Hele bir yaklaş da bak, üzerine atılıp seni boğar. O zaman anlarsın Hanya'yı Konya'yı. Boğamasa bile hiç yoktan başına bir dert açar. Böyle çırılçıplak bir herifle ne işin var? Sırtındaki tek gömleği de çıkarıp ona veremezsin ya. Allah beterinden korusun. Adımlarını sıklaştırdı ama vicdan azabı onun küçük kiliseden uzaklaşıp gitmesine engel oldu. Yolun ortasında durdu, yine kendi kendine konuşmaya başladı. Semyon be, yaptığın işi beğeniyor musun sen? Adam ızdırap içinde kıvranıyor, ölüyor. Sen de korkup kaçıyorsun. Sanki zenginsin de paranı çalar diye mi korkuyorsun? Semyon, doğrusu bu senin yaptığın insanlığa hiç sığmaz. Semyon gerisin geri dönüp adamın yanına gitti. Semyon adama yaklaştı, dikkatli dikkatli ona baktı. Güçlü kuvvetli bir delikanlıydı. Vücudunda yara bere falan da yoktu. Yalnız üşümüş, korkmuş görünüyordu. Semyon'un yaklaşmasına aldırış etmedi. Sanki bitkin bir hale gelmiş gibi gözlerini bile kaldırmıyordu. Adam birdenbire kendine gelerek başını ona çevirdi, gözlerini açıp Semyon'a adamı sevdirdi, hemen elindeki keçe çizmeleri yere attı, kemerini çıkarıp çizmelerin üzerine bıraktı, daha sonra da sırtından kaftanı çıkarıp ona uzattı. ''Haydi, giy şunu. Ne düşünüyorsun öyle? Giyiver hadi.'' Semyon çıplak adamı dirseklerinden tutup kaldırmak istedi. Adam ayağa kalktı, cılız, temiz, eli ayağı sağlam, yüzü sevimliydi. Semyon kaftanını onun omuzlarına attı, adamın ellerini tutup kollarına soktuktan sonra kaftanın önünü düzeltti, kendi kemerini de beline bağladı. Yırtık şapkasını da çıkarıp onun başına giydirmek istediyse de soğuk durdu, bir an tereddütten sonra vazgeçti. ''Benim başımda tüy namına bir şey yok, halbuki onun gür kıvırcık saçları var. Ona şu keçe çizmeleri giydireyim daha iyi.'' diye düşündü. Kunduracı keçe çizmeleri çıplak adama giydirerek ''İşte böyle canım, hadi biraz kımılda hareket et ısınırsın. Bu kadar derin düşünme, ben olmadan da meseleler halledilir. Yürüyebilirsin değil mi?'' Adam dönüp Semyon'a sevgiyle baktı ama hiçbir şey söylemedi. ''Neden konuşmuyorsun? Bu kışta kıyamette burada kalacak değiliz ya, eve gidelim, hadi bakalım. Al şu sopayı, gücün kalmadıysa ona dayana dayana yürürsün artık.'' Adam yürüdü. Kolayca adım atıyor, geride kalmıyordu. Yolda giderken Semyon, ''Sen nerelisin?'' diye sordu. ''Buralı değilim.'' ''Ben zaten buradakileri hep tanırım. Sen bizim memlekete, yani şu küçük kilisenin arkasına neden gelip düştün? Sana bunu soruyorum.''
''Bunu söyleyemem.''
''Galiba sana çok kötülük yaptılar.''
''Bana kimse bir kötülük yapmadı. Beni Allah cezalandırdı.''
''Ona ne şüphe? Allah'ın karışmadığı iş olur mu hiç? Herhalde sen de kötü bir şey yapmış olmalısın. Ne yapmak istiyorsun? Niyetin ne?''
''Benim için hepsi bir.''
Semyon'un şaşkınlığı biraz daha arttı. Adam hiç de kötü bir adama benzemiyordu. Hem konuşması da cana yakındı. Bununla beraber kendisinden bahsetmek istemiyordu. İnsanoğlunun başına her şeyin gelebileceğini düşünen Semyon ona, ''Her neyse, bizim eve gel. Biraz dinlenmiş olursun.'' dedi. Beraberce yürüyorlardı. Eve yaklaşmışlardı. Gömleğine dolan rüzgar Semyon'u üşütüyor, sarhoşluktan ayıltıyordu. Nezle olmuştu. Durmadan burnunu çekiyordu. Sırtındaki pamukluğunun önünü kavuşturdu. ''Al işte sana kürk. Kürk almak için gittin, kaftansız dönüyorsun. Hem de yanımda çıplak birisini getiriyorum. Matryona kızacak.'' diye düşündü. Matryona aklına geldikçe canı sıkılıyordu. Ama yanındaki adamı gördükçe, onun kendisine kilisenin arkasında nasıl baktığını hatırladıkça içi rahat ediyordu.
Semyon'un karısı ev işlerini erkenden bitirmişti. Odun kırmış, su getirmiş, çocuklara yemeğini yedirmiş, kendisi de karnını iyi kötü doyurmuş, sonra da ''Acaba hamuru ne zaman yoğursam, bugün mü, yarın mı?'' diye düşünmeye dalmıştı. Çünkü eski ekmekten henüz büyük bir parça vardı. Şayet Semyon gittiği yerde öğle yemeğini yediyse, akşam eve gelince de az yerse o zaman ekmek yarına da yetişir diye düşünüyordu. Matryona ekmek parçasını elinde evirdi, çevirdi ve ''Hamuru bugün yoğurmayacağım. Zaten bir ekmekli konumuz kaldı. Cuma'ya kadar idare etmek lazım.'' dedi. Ekmeği götürüp sakladıktan sonra Matryona masanın başına geçti. Kocasının gömleğini yamamaya koyuldu. Bir taraftan yamayı dikiyor, bir taraftan da kocasının kürk için nasıl koyun postu alacağını düşünüyordu. ''Sakın satıcı onu aldatmasın. Benimki saf adamın teki. Kendisi kimseyi aldatmaz ama küçük bir çocuk bile onu aldatabilir. 8 ruble bu, az para değil. Bununla insan iyi bir kürk alabilir. Koyun derisi işlememiş de olsa yine kürk olabilir. Geçen kış kürksüz çekmediğimiz kalmadı. Vakit epeyce gecikti. Nerede kaldı acaba? Şimdiye kadar gelmeliydi. Sakın bizimki gezip tozarken kendini içkiye kaptırmasın.'' Maryona bunları aklından geçirdiği sırada kapı önündeki merdiven basamakları çatırdadı. İçeriye birisi girdi. Dikişini bırakıp sofaya çıktığındaysa Semyon'u gördü. Arkasında da şapkasız ve keçe çizmeli bir adam vardı. Kadın kocasının üzerinden etrafa yayılan ispirto kokusunu duymakta gecikmedi. ''Nasıl da bilmişim bak, gerçekten kendini içkiye kaptırmış.'' diye düşündü. Sonra da kocasını kaftansız, eli boş, sessiz sadasız, boynu bükük görünce içi sızladı. ''Bir serseriyle bütün paraları okuttu, içkiye verdi, şimdi de herifi beraber getirdi.'' dedi. Matryona onları kulübeden içeri soktuktan sonra arkalarından kendisi de girdi. Adama baktı, yabancı bir adamdı. Gençti, zayıftı, üstünde de kendilerinin kaftanı vardı. Kaftanın altında gömlek yoktu, başı şapkasızdı. Sessiz sadasız kımıldamadan duruyor, gözlerini bile kaldırmıyordu. Matryona onun korktuğuna ve bir adam olduğuna hükmetti. Doğruca gidip ocağın kenarına çekildi. Ne yapacaklar diye onları gözetlemeye başladı. Semyon şapkasını çıkardı, sanki hiçbir şey olmamış gibi peykeye oturdu. Matryona, sofrayı kuracak mısın? Matryona, ocağın başında olduğu yerde kaldı. Kımıldamadı bile. Sadece bir şeyler mırıldandı. Bir kocasına baktı, bir ötekine baktı. Başını salladı. Semyon karısının öfkeli olduğunu anladı ama hiç aldırış etmedi. Sanki farkında olmamış gibi arkadaşının elinden tutup, ''Otur kardeşim, yemek yiyelim.'' dedi. Adam da peykeye oturdu. ''Ne? Yoksa yemeği hazırlamadın mı?'' Matryona kızdı ve hemen karşılık verdi. ''Hazırladım, hazırladım ama senin için değil. Sen aklını da içkiye verdin herhalde. Kürk almak için gittin, kaftansız dönüyorsun. Bu yetmiyormuş gibi peşinden de bir çıplak serseri taşıyorsun. Sizin gibi sarhoşlara yedirecek yemeğim yok benim. Anladın mı herif?'' ''Yeter be Matryona. Boş yere ne diye çeneni yorup duruyorsun? İlk önce bu adam kimdir, neyin nesidir? Bir anla, bir sor hele önce.'' ''Para nerede para? Sen onu söyle.'' Semyon kaftanın cebinden 3 rubleyi çıkarıp gösterdi. ''İşte para burada. Telefon borcunu vermedi. Yarın vereceğini vaat etti.'' Kürkü almadı. Kaftanı bir serseriye giydirdi. Hem de onu alıp yanında getirdi diye Matryona'nın kızgınlığı bir kat daha arttı. Parayı masadan alıp saklamaya giderken ''Yemek memek yok. El alemin çıplağını doyuracak diyelim ya.'' dedi. ''Bana bak Matryona. Sen biraz dilini tutsan iyi edersin.'' ''Hele canım, ben ne demek istiyorum, maksadım ne, onu bir öğren bir kere.'' ''Sarhoştan, budaladan akıl öğrenecek değilim. Senin gibi sarhoş bir herifle evlenmek istemezdim. Annemin bana verdiği keten bezi götürüp içkiye yatırdım. Kürk almaya gittin, yine parayı içkiye verdin.'' Semyon karısına sadece 20 kapiklik içtiğini, çıplak adamı nasıl ve nerede bulmuş olduğunu anlatmak istiyor ama Matryona durmadan sözünü kesiyor, onu açmaya vakit bırakmıyor, çenesi makine gibi işliyor, birkaç kelimeyi birden söylüyordu. Tam 10 yıl önce gelmiş geçmiş olan şeyleri de sayıp döküyordu. Matryona konuştu, konuştu. Sonra da Semyon'a yaklaşıp kolundan çekti. ''Ver pamuklumu. Bir ceketim kaldı, onu da sırtımdan alıp kendin giydin. Ver bakayım köpoğlu köpek. Allah senin belanı versin.'' diye bağırdı. Semyon ceketi çıkarmaya başladı. Bir kolun içini dışarı çıkardı, kadın kızgınlıkla kendine doğru çekti. Ceket yırtıldı. Bu sefer Matryona ceketi kocasının başına çalarak kapıya koştu. Çıkmak istedi ama çıkamadı. Durdu. Hem kızgınlıktan ne yapacağını bilemiyor, ne olursa olsun aksilik çıkarmak için uğraşıyor, hem de bu yabancının nasıl bir adam olduğunu merak ediyor, anlamak istiyordu. Matryona durduğu yerden yine bağırmaya devam etti. İyi bir adam olsaydı çıplak gezmezdi. Baksana herifin gömleği bile yok. İyi bir şeyler söylemiş olsaydı sen bu zıpçıktıyı nereden alıp getirdiğini söylerdin.
Deminden beri söylemeye çalışıyorum, dinlemiyorsun ki.
Küçük kilisenin yanından geçerken çıplak bir adam gördüm. Tir tir titriyordu. Kışın ayazında çırılçıplak bir adam. Düşün bir kere, beni ona Allah gönderdi. Yoksa geberirdi vallahi. Başka ne yapabilirdim? İnsanın başına neler gelmez ki? Kaftanı giydirdim, alıp buraya getirdim. Sinirlenme, kendine gel biraz canım. Vallahi günaha giriyorsun Matryona. Şu ölümlü dünyada bugün var, yarın yokuz. Hepimiz toprağa gireceğiz. Aksilikten ne çıkar sanki?
Matryona yine bağıracak oldu ama gözleri yabancıya ilişince sustu. Adam peykenin üzerinde sessizce oturuyordu. Ellerini dizlerine koymuş, başını önüne eğmişti. Gözlerini hiç kaldırmıyordu. Sanki göğsü tıkanmış da nefes alamıyormuş gibi yüzünü buruşturup duruyordu. Matryona artık susmuştu. Semyon, ''Matryona, yoksa sen Allah'a inanmıyor musun?'' dedi. Matryona bu sözleri işitir işitmez yine yabancıya baktı. Sonra birdenbire sakinleşti. Kapının yanından ayrılarak ocağın başına gitti, yemek çıkardı. Masanın üzerine bir tas koyup içine çorba döktü. Evde kalan son ekmek parçasını ortaya koydu, onlara bıçak kaşık verdi. ''Hadi yiyin'' dedi. Semyon yabancıya ''Yaklaş bakalım delikanlı'' diye seslendi. Semyon ekmeği kesti, doğradı, yemeye başladılar. Masanın kenarına oturan Matryona elini çenesine dayayıp yabancıyı süzmeye başladı. Bir an geldi, Matryona yabancıya acıdı. Yabancının birdenbire durumu değişti, sevinmişe benziyordu. Artık yüzünü buruşturmuyordu. Matryona'ya bakıp gülümsedi. Yemek yendikten ve Matryona masayı temizledikten sonra sormaya başladı. ''Sen nerelisin oğlum?''
''Ben mi? Buralı değilim.''
''Buraya nasıl geldin?''
''Bunu söyleyemem.''
''Seni böyle kim soydu?''
''Beni Allah cezalandırdı.''
''Demek sokakta böyle çırılçıplak yatıyordun.''
''Evet, çıplaktım, üşüyordum. Semyon beni bu halde görünce acıdı, kendi kaftanını sırtından çıkarıp bana giydirdi. Oradan kaldırıp buraya getirdi. Sen de beni yedirip içirdin, bana acıdın. Allah size daha çok versin.''
Matryona ayağa kalktı, biraz önce yamadığı gömleği pencereden aldı, yabancıya uzattı. Sonra da bir don bulup getirdi, onu da verdi.
''Al, bak sen de görüyorsun ya, gömlek bile yok. Hadi giy, istediğin yere yat. İster yatağa gir, ister ocağın başına uzan.''
Yabancı kaftanı çıkardı, gömleği giyip yatağa yattı. Matryona kaftanı aldıktan sonra ışığı söndürdü, gidip kocasının yanına yattı. Matryona kaftanı üzerine atıp yattığı halde bir türlü uyuyamıyor, hep yabancıyı düşünüyordu. Son ekmek parçasını ona verdiğini, yarına ekmek kalmadığını, donu gömleği de ona giydirdiğini hatırladıkça canı sıkılıyor ama onun kendisine nasıl güldüğünü düşününce içi rahatlıyordu. Uzun zaman gözlerine uyku girmeyen Matryona, Semyon'un da uyuyamadığını, kaftanı üzerine çekmek istediğini gördü. Onunla konuşmaya başladı.
''Semyon, ne var?''
''Ekmeğimizin son parçasını yedik. Hamur da yoğurmamıştım. Ne yapacağız bilmem ki. Komşu Melamya'dan mı istesek acaba?''
''Canımız sağ ya, sen ona bak. Yemek bulunur. Allah kerimdir.''
Kadın biraz sustuktan sonra ''Kötü bir adam değil. Niçin kendinden bahsetmek istemiyor acaba?''
''Herhalde doğru bulmuyor.''
''Semyon, ne var?''
''Biz herkese elimizden geldiği kadar yardım esirgemiyoruz. Bize neden başkaları hiç yardım etmiyor?''
Semyon verecek cevap bulamadı. Sadece "artık yeter" dedi ve sırtını dönüp uyudu. Sabah oldu. Semyon uyandı, çocuklar uyuyordu. Karısı komşulara ekmek aramaya çıkmıştı. Eski donu, gömleği giymiş olan yabancı peykenin üzerine oturmuş havaya bakıyordu. Yüzü dünkünden daha parlaktı. Semyon, "Eh aziz dostum, bak sen de görüyorsun ki mide, ekmek, vücut, elbise istiyor. Çalışmak lazım. Sen ne iş yaparsın?" diye sordu.
"Ben mi? Ben hiçbir iş bilmem."
Semyon şaşırdı. "İnsan istedikten sonra her şeyi öğrenebilir."
"Başka insanlar çalışıyor. Ben niye çalışmayayım? Çalışırım."
"Adın ne senin?"
"Mihayla."
"İşte böyle Mihayla. İster kendinden söz aç, ister açma. Bu senin bileceğin iş. Ama çalışman lazım. Söylediğimi yaparsan sana yemek veririm."
"Allah razı olsun. Öğrenmeye çalışırım. Ne yapmam lazımsa göster."
Semyon eline aldığı ipliği parmaklarına geçirip ilmik yaptı. "Bak ne kadar kolay," dedi. Sonra Mihale'ye göstererek ipliği hemencecik düğümledi. Semyon ona derilerin nasıl çirişleneceğini, sırımların birbirine nasıl geçirileceğini, derilerin nasıl dikileceğini gösterdi. Mihail'e anlatılanları hemen kavradı. Kendisine öğretilmek istenilenleri iyice öğrendi, iki gün sonra da sanki 40 yıllık kunduracıymış gibi çalışmaya başladı. Hiç durmadan çalışıyor, az yiyor, işini bitirince de susuyor, gözlerini boşluğa dikip dalıyordu. Ne sokağa çıkıyor, ne uzun uzun konuşuyor, ne şakalaşıyor, ne de gülüyordu. Ancak bir defa Matryona'nın kendisine yemek verdiği ilk akşam gülümsediğini görmüşlerdi. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Aradan bir yıl geçti. Mihaila, Semyon'un yanında çalışmaya devam ederek kendini etrafa tanıttı. Halk, Semyon'un çırağından daha güzel, daha sağlam ayakkabı yapacak bir kunduracı olmadığına kanaat getirdi. Civar köylerden bile Semyon'a ayakkabı getirenler oldu. Kunduracının işleri artık yolunda gidiyordu. Bir kış günü Semyon'la Mihail'e çalışırken kulübeye çıngıraklı, üç atlı bir kupa arabası yaklaştı. Pencereden bakınca arabanın kapıya yanaştığını, arabacının yanında oturan uşağın yere atlayıp arabanın kapısını açtığını gördüler. Arabadan kürklü, kerli ferli bir bey indi ve Semyon'un kulübesine yaklaşıp merdiveni çıkmaya başladı. Matryona hemen koşup kapıyı ardına kadar açtı. Bey başını eğerek içeri girdi, sonra tekrar doğruldu, az kalsın başını tavana çarpacaktı. Kocaman vücuduyla bütün bir köşeyi doldurdu. Semyon ayağa kalkıp selam verdi ama şaşkın şaşkın ona bakmaktan da kendini alamadı. Ömründe bu kadar iri bir adam görmemişti. Kendisi ufak tefek bir adamdı, Mihail'e de zayıf ve cılızdı. Matryona ise çıra gibi kuruydu. Ama bu beyefendi sanki başka bir alemden gelmişti. Şişman, kırmızı bir yüzü vardı. Boynu bir öküz boynu kadar kalındı. Vücudu adeta demirden gibiydi. Bir an durup soluk aldıktan sonra kürkünü çıkardı, peykeye oturdu. ''Kunduracı başı kim?'' diye sordu. Semyon, ''Bendeniz efendim.'' dedi. O zaman beyefendi uşağına bağırdı. ''Hey Fetka, malı al getir buraya.'' ''Hadi çöz bakalım şunu.'' dedi. Sonra da bohçadaki eşyayı parmağıyla Semyon'a göstererek, ''Beni dinle kunduracı, şu malı görüyor musun?'' ''Görüyorum efendim. Bunun ne çeşit bir mal olduğunu biliyor musun?'' Semyon deriyi eliyle şöyle bir yoklayarak, ''İyi bir mal efendim.'' dedi. ''Öyle ya, iyi bir mal. Budala sen böyle bir malı ömründe görmemişsindir. Bu Alman malı, anladın mı? Tam 20 ruble verdim.'' Semyon korktu. ''Kusuruma bakmayın beyefendi, ben böyle bir malı nerede görebilirim?'' diyebildi. ''İşte öyle, bu deriden ayağıma göre bir çizme dikebilir misin?'' ''Baş üstüne efendim, dikerim.'' Beyefendi bağırdı. ''Yaparsın ha? Kime diktiğini, nasıl mal kullandığını iyice kavruyorsun değil mi? Bana öyle bir çizme yapacaksın ki bir yıl buruşmadan, yırtılmadan giyeceğim. Şayet kendine güveniyorsan, yapabileceksen al, deriyi kes. Kendine güvenmiyorsan, yüzüne gözüne bulaştıracaksan malı kesip ziyan etme. Bak sana tekrar söylüyorum. Bir yıl geçmeden ne buruşacak ne yırtılacak, anlıyor musun? Yoksa seni hapse attırırım. Yok bir yıl dayanır da buruşup yırtılmazsa sana 10 ruble veririm.'' Semyon korktu. Ne diyeceğini şaşırdı. Mihaila'ya baktı. Onu dirseğiyle dürtüp ''Alsak mı acaba?'' diye mırıldandı. Mihaila ''Al'' diye başıyla işaret verdi. Semyon Mihaila'ya güvenerek bir yıl buruşmamak, yırtılmamak üzere çizme yapmayı kabul etti. Beyefendi uşağını yanına çağırdı. Çizmesini çıkarması için emir vererek ayağını uzattı. ''Haydi ölç bakalım.'' Semyon yarım metre kadar bir kağıt kesti, kestiği kağıdı düzeltti, diz çöktü. Beyefendinin çorabını kirletmemek için ellerini önlüğüne sildi. Ölçü almaya başladı, kağıt kısa geldi. Uçlar birbirine kavuşmadı. Adamın baldırları kalın bir kütüğü andırıyordu. ''Dikkat et, çizmenin boyu kısa olmasın.'' Semyon elindeki kağıda bir kağıt daha ekledi. Beyefendi oturduğu yerde parmaklarını oynatıyor, kulübenin içindekiler birbirine bakıyordu. Gözleri Mihaila'ya ilişince, ''Kim bu?'' diye sordu. ''Bu benim ustam. Çizmelerinizi o dikecek.'' Beyefendi bu sefer Mihaila'ya ''Unutma ha, çizmeleri bir yıl giymeliyim. Anlıyor musun?'' diye hatırlattı. Semyon da yüzünü Mihaila'ya çevirdi. Ama Mihaila beyefendiye bakmadı bile. Sadece onun arkasındaki köşeye gözlerini dikti. Orada bir şey görüyormuş gibi baktı, baktı. Sonra birdenbire gülümsedi. Yüzü nurlandı. ''Budala ne gülüyorsun? Çizmeleri vaktinde yetiştirmeyi düşünsen daha iyi olur.'' Mihaila, ''Tam vaktinde hazır olacak.'' dedi. ''Ha şöyle.'' Beyefendi çizmesini, kürkünü giydi, kuşandı, önünü ilikledi, kapıya doğru yürüdü. Eğilmeyi unuttuğu için başını kapının üzerine çarptı. Kızdı, küfretti. Başını eliyle ovuştura ovuştura arabasına atlayıp gitti. O gider gitmez Semyon, ''Dev gibi adam, demir sopayla bile öldüremezsin. Başıyla kapının üstünü yıktı ama kendine bir şey olmadı.'' dedi. Matryona söze karıştı. ''Ne sandın ya, sefa süren efendiler elbette sağlam olur. Çiviye ölüm işler mi hiç?'' Semyon Mihaila ile konuşmaya başladı. İşe aldık almayı ama sakın başımıza bir bela getirmesin bu. Mal pahalı, beyefendi de pek sert. Aman bir hata yapmayalım. Senin gözlerin daha iyi görüyor. Elin işe daha iyi yatıyor. Şu ölçüye göre biçmeye başla bakalım. Sen bu işi yaparken ben de ayakkabıların kenarlarını dikeyim. Mihaila beyefendinin malını alıp masaya serdi, ikiye katladı, bıçakla kesip biçmeye başladı. Matryona Mihaila'nın nasıl biçtiğine bakıyor ve büyük bir şaşkınlıkla onu seyrediyordu. Artık kunduracılığın girdisini çıktısını iyice öğrenmiş olan Matryona, Mihaila'nın deriyi tuhaf bir şekilde biçtiğini, yuvarlak parçalar halinde kestiğini görüyordu. Karışmak istedi ama ben herhalde beyler için nasıl çizme yapılacağını bilmiyorum. Mihaila benden daha iyi bilir. İşine karışmayayım diye düşünüp vazgeçti. Biçme işi bittikten sonra Mihaila çizme dikmekte usul olduğu üzere çift iplikle değil de ölü terliği diker gibi tek iplikle dikmeye koyuldu. Matryona'nın şaşkınlığı bir kat daha arttı. Ama yine de bir şey söylemedi. Mihaila işine devam etti. Öğle yemeği zamanı gelince Semyon Mihaila'nın çizme değil de ölü terliği diktiğini gördü. Semyon afallayıp kaldı. Mihaila tam bir yıl hiç yanlış bir iş yapmadan çalıştı ama bu defa içinden çıkılmaz bir hataya düştü. Beyefendi büyük çizme ısmarlamıştı, oysa kalkıp ölü terliği yaptı. Deriyi berbat etti. Şimdi ben beyefendiye ne söylerim? Böyle bir malı başka yerde de bulmak mümkün değil diye düşünerek Mihaila'ya ''Aslanım sen ne yaptın böyle? Beni mahvettin sen. Beyefendi çizme ısmarlamıştı, bak sen ne diktin?'' dedi. Tam bunları Mihaila'ya söylediği bir sırada kapı vuruldu. Pencereden baktılar, bir atlı gelmiş, atını bağlıyordu. Kapıyı açtılar, beyefendinin uşağı içeri girdi. ''Merhaba.'' ''Merhaba, hayrola ne var yine?'' ''Hanımefendi beni çizme için gönderdi.'' ''Çizme için mi? Ne demek, anlayamadım.'' ''Evet, çizme için geldim. Artık efendimin çizmeye ihtiyacı kalmadı. Efendim öldü.'' ''Ne diyorsun sen?'' ''Sizden çıkınca eve bile varamadı. Arabada öldü. Eve gelince arabadan çıkması için yardımına koştuk. Bir de ne görelim, kas katı kesilip ölmüş. Güç bela arabadan çıkardık. Hanımefendi bana emir verdi. Git dedi şu kunduracıya söyle. Demin bir bey uğramış, çizme ısmarlamıştı. Artık çizmeye lüzum yok. Çizme yerine o deriyle ölüye giydirmek için terlik yapsın. Çabucak dikiversin. Dikilinceye kadar da başında bekle. Terliği almadan gelme. Anlaşıldı mı şimdi? İşte ben bunun için geldim.'' Mihaila masadaki deri atıklarını derleyip topladı, bir paket yaptı. Sonra da dikilmiş, hazırlanmış olan terlikleri birbirine çarpıp şakırdattı, önlüğüne sürdü ve hepsini birden uşağa uzattı. Uşak terlikleri aldı. ''Allah'a ısmarladık baylar.'' diye çıkıp gitti. Aradan bir yıl, iki yıl derken tam 6 yıl geçti. Mihaila hala Semyon'un yanından ayrılmamıştı. Aynı şekilde yaşayıp gidiyordu. Hiçbir yere çıkmıyor, fazla konuşmuyordu. Şimdiye kadar da ancak 2 defa gülümsemişti. Bir, ilk geldiği zaman Matryona kendisine yemek verirken, bir de çizme ısmarlayan beyefendiye bakarken. Semyon ondan çok memnundu. Artık nereden geldiğini sormuyordu bile. Yalnız bir gün kendisini bırakıp gitmesinden korkuyordu. Bundan başka kaygısı yoktu. Hepsinin de evde bulunduğu bir gündü. Matryona ocağın üstüne tencereleri yerleştiriyor, çocuklar hem peykeler üzerinde koşup oynuyorlar hem de pencereden dışarıyı seyrediyorlardı. Semyon bir pencere kenarına oturmuş, elindekini dikiyor, Mihaila da başka bir pencerenin yanında bir ayakkabının ökçesini çeviriyordu. Çocuklardan biri peykenin üzerinden koşa koşa Mihaila'ya yanaştı, omzuna dayanarak pencereden bakmaya başladı. Sonra da, ''Mihaila amca, bak bir tüccar karısı geliyor, kızları da yanında, üstelik kızlardan birisi de topal.'' Çocuk bunu söyler söylemez Mihaila elindeki işini bırakarak pencereye döndü, sokağa baktı. Semyon hayret etmekten kendini alamadı. Bir defa olsun sokağa yüzünü çevirmeyen Mihaila birdenbire pencereye dönmüş bir şeye bakıyordu. Semyon da pencereden baktı, gerçekten iyi giyinmiş, şık bir kadın, kürklü, güzel, başörtülü 2 küçük kızın elinden tutmuş avluya doğru ilerliyordu. Kızlar birbirlerine çok benziyorlardı. Yalnız birisinin sol ayağı topallıyordu. Kadın taş merdivenleri geçip sofaya girdi, kapı mandalını çekti, ilk önce kızları soktu, sonra da kendisi içeri daldı.
''Merhaba ustalar.''
''Buyurun efendim, bir emriniz mi var?'' Kadın masanın yanına geçip oturdu, kızlar sıkılarak onun dizlerine yaslandılar. Kızlara, ''Baharda giysinler diye deri potini yaptırmak istiyorum.'' ''Hay hay, baş üstüne, şimdiye kadar hiç böyle küçük potinler dikmedik ama zararı yok, sizin için yaparız.'' Kenar payını fazla bırakırız. Astar olarak da tersine çevrilmiş keten kullanırız. İşte ustam Mihayla. Semyon Mihayla'ya baktığı zaman onun işini bir tarafa bırakıp gözlerini kızlardan ayırmadığını gördü. Kırmızı tombul yanakları, güzel kürkleri ve başörtüleri vardı. Bununla beraber Mihayla'nın sanki tanıyormuş gibi onları dikkatli dikkatli bakmasına bir türlü akıl erdiremiyordu. Semyon kadınla konuşup pazarlık yaptı. Pazarlık bitince de ölçü için eline bir kağıt alıp kesti, kadın topal kızını kucağına oturtarak dedi ki, ''Gel, bundan iki ölçü al. Topal ayağı için ölçüyü yüksek tutarsın. İki kız da ikiz oldukları için ayakları birbirinin aynıdır.'' Semyon ölçüyü alınca, ''Bu niçin böyle topal oldu? Ne kadar da güzel bir kız. Doğuştan mı?'' diye sordu. Kadın, ''Hayır'' dedi, ''ayağını annesi ezdi.'' Matryona, kadının ve çocukların kimler olduğunu öğrenmek maksadıyla söze karıştı. ''Demek sen onların annesi değilsin, öyle mi?'' ''Yok, ben onların ne annesi ne de akrabasıyım. Benim evlatlıklarım.''
''Bak hele, demek senin öz çocukların değil onlar. Ne kadar da iyi bakıyorsun.''
''Nasıl bakmayayım? İkisini de ben emzirip büyüttüm. Benim de bir çocuğum vardı. Allah elimden aldı. Doğrusu onu bunlar kadar sevmiyordum.''
''Öyleyse bu çocuklar kimin?''
Kadın anlatmaya başladı. 6 yıllık bir hikaye bu. Zavallılar bir hafta içinde hem annelerini hem de babalarını kaybettiler. Anneleri bunları doğurduktan sonra bir gün bile yaşamadı, öldü. Cuma günü gömüldü, babaları ise annelerinden 3 gün önce salı günü gömülmüştü. O zamanlar biz kocamla beraber çiftçilik yapardık. Onlarla komşuyduk. Babaları da bir köylüydü, ormanda çalışıyordu. Olacak işte, bir gün üzerine bir ağaç devrilmiş, zavallının bağırsakları dışarı fırlamış. Eve getirilir getirilmez ölmüş. Karısı bu ikiz çocukları o hafta içinde doğurmuştu. Fakirdi, yalnızdı. Yanında ne bir ebe ne bir hizmetçi vardı. Yalnız başına doğurdu ve sonra da öldü. Sabahleyin görmeye gittiğim zaman vücudunu çoktan soğumuş buldum. Ölürken işte bu kızın üzerine yatmış, onun ayağını ezmişti. Halk toplandı, zavallıyı yıkayıp temizlediler. Bir tabuta koyup gömdüler. Doğrusu hepsi de iyi insanlardı. Kızlar orta yerde yalnız öksüz kalmışlardı. Onları kim yanına alacaktı? Oradaki kadınlardan çocuklu olan bir ben vardım. Benim bebeğim 8 haftalıktı. Kızları bir müddet için ben yanıma aldım. Köylüler bir araya geldiler, çocukların ne olacağını düşünüp taşındılar, sonra da bana, ''Maria, şimdilik kızlar senin yanında kalsın, biz elbet bir çaresine bakarız.'' dediler. Sağlam olan kıza meme verip emzirdim. Ayağı ezilmiş olana ilk önce pek aldırış etmedim. Onun yaşayacağına inanmıyordum. Sonra ona da meme vermeye başladım. Zavallıcık niçin ölsün? İşte böylece hem benim çocuğumu hem de bunları kendi sütümle besledim. Gençtim, gücüm kuvvetim yerindeydi. Yiyecek içeceğimiz de boldu. Allah bana o kadar bol süt vermişti ki bazen memeden taşıyordu. Önce ikisini emziriyor, üçüncüsünü bekletiyordum. İkisinden birisi doyunca çekiliyor, onun yerini üçüncü alıyordu. Neyleyim ki ancak bu ikisini büyütüp yetiştirebildim. Benimki 2 yıl sonra öldü. Ondan sonra da Allah bana başka çocuk vermedi. Servetimiz gittikçe çoğaldı. Şimdi de bir tüccarın değirmeninde oturuyoruz. Maaşımız fazla, rahatımız yerinde. Çocuğumuz yok. Bu kızlar olmasaydı ben nasıl yaşayabilirdim bilmiyorum. Ben onları nasıl sevmeyeyim? Onlar benim göz bebeğim. Kadın bir eliyle topal kızı kendine çekip sıkarken öteki eliyle de gözyaşlarını sildi. Matryona iç çekerek dedi ki, ''Atalarımız ne doğru demişler. İnsanı ana baba yaşatmaz, Allah yaşatır.'' Onlar böyle konuşup dururlarken Mihayla'nın oturduğu köşeden çakan şimşek gibi bir ışık bütün kulübeyi aydınlattı. Hepsi de dönüp baktılar. Mihayla ellerini dizleri üzerine kavuşturmuş, olduğu halde oturuyor, yukarıya bakıyor, gülümsüyordu. Kadın kızlarla beraber çıkıp gidince Mihayla işini bıraktı, önlüğünü çıkardı, ayağa kalkarak ev sahiplerini selamladı. ''Beni artık Allah affetti. siz de affedin dedi. Mihailo'dan çıkan ışıklar etrafa yayılıyordu. Semyon da kalkıp onu selamladı. Mihailo, görüyorum ki sen bizim bildiğimiz insanlardan değilsin. Gidişine engel olmak, sana soru sormak haddim değil. Ancak bana bir şey anlatmanı rica edeceğim. Seni bulduğum, eve getirdiğim zaman kederliydin. Ama karım sana yemek verdiği zaman gülümsedin, yüzün nurlandı. Sonra o beyefendi çizme ısmarlarken yine gülümsedin ve bu sefer yüzün daha çok nurlandı. Nihayet şimdi de bu kadın gittikten sonra üçüncü defa yine gülümsedin. Büsbütün nur kesildin. Bize anlat sebebini. Söyle Mihaela, senden niçin etrafa nur saçılıyor? Neden üç defa gülümsedin? Mihaela cevap verdi. Beni dedi, Allah cezalandırmıştı. Şimdi ise affetti. İşte bunun için benden ışık çıkıyor. Üç defa gülümseyişimin sebebine gelince Allah'ın bana sorduğu üç hakikati öğrenmem gerekiyordu. Artık öğrendim. İlk soruyu karının bana acıdığı anda öğrenmiş oldum ve ilk defa olarak gülümsedim. Allah'ın ikinci hakikatini o zengin adam çizme ısmarlarken öğrendim ve ikinci defa gülümsedim. En sonundaysa kızları görünce son soruyu çözmüş oldum ve üçüncü defa gülümsedim. Semyon tekrar sordu. Mihaela, Allah seni niçin cezalandırmıştı? Allah'ın sana sorduğu bu üç hakikat nedir? Söyle, ben de öğreneyim. Mihaela cevap verdi. Beni Allah kendisini dinlemediğim için cezalandırdı. Ben gökte dolaşan bir melektim. Ona itaatsizlik ettim. Bir gün Allah beni bir kadının ruhunu almaya yolladı. Yeryüzüne indim, baktım ki bir hasta kadın uzanmış yatıyor. İkiz doğurmuş, ikisi de kız. Kızlar annelerinin yanı başında çabalayıp duruyorlar. Anne onlara memesini uzatamıyor. Kadın beni görür görmez ruhunu almak için geldiğimi anladı. Ağlayıp yalvarmaya başladı. Sen Allah'ın meleğisin, kocam daha demin gömüldü, onu ağaç ezdi. Öksüzlerimi büyütmek için ne kız kardeşim, ne teyzem, ne de ninem var. Ruhumu alma, bırak beni, bırak ki çocuklarımı kendim doğurdum, kendi ellerimle büyüteyim. Çocuklar anasız babasız yaşayamazlar. Ben de kadının sözünü dinledim, çocuklardan birisini tutup göğsüne yanaştırdım, ötekini eline verdim. Sonra da göğe, Allah'ın huzuruna çıkıp şöyle seslendim. Loğusa kadının ruhunu alamadım. Babayı bir ağaç ezmiş. Anne ikiz doğurmuş. Kadın ruhunu teslim etmek istemiyor. Ağlayıp yalvarıyor. Bırak çocuklarımı kendim doğurup büyüteyim. Onlar anasız babasız yaşayamazlar diyor. Bu kadının ruhunu alamadım dedim. Allah da bana, git dedi, git al şu kadının ruhunu. Sonra da benim senden üç sorum var. Bunları da öğren. İnsanlarda ne var? İnsanlara verilmemiş olan şey nedir? İnsanları yaşatan kuvvet nedir? Bunları öğrenince yine göğe, benim yanıma dönersin. Ben de yere indim, Luhusa'nın ruhunu aldım. Kadının çocukları göğsünden ayrıldılar. Cansız düşen vücut yatağa uzandı, kızlardan birinin ayağını ezdi. Köyün üzerine yükseldim, kadının ruhunu yanıma alıp Allah'a ulaştırmak istiyordum. Ama bir rüzgar çıktı, kanatlarım açılıp kapandı, ruh yalnız başına Allah'a yükseldi. Bense yere, yolun kenarına düştüm. Semyon'la Matryona kimi giydirip doyurduklarını, kendileriyle beraber yaşayanın kim olduğunu anlamış oldular. Korku, sevinç içinde kalıp ağlaştılar. Melek sözlerine şöyle devam etti. Tarlanın ortasında yalnız başıma kala kaldım, hem de çırılçıplaktım. Eskiden fakir insanların çektiği sıkıntıyı bilmiyor, soğuktan, açlıktan bir şey anlamıyordum. O anda ben de insan olmuştum. Açtım, üşüyordum, ne yapacağımı da bilmiyordum. Bir küçük kilise gördüm, orada saklanmayı düşündüm. Kilise kapalıydı. İçeriye giremedim. Rüzgardan kendimi korumak için kilisenin arka duvarına yaslandım. Hava kararmıştı. Fena halde acıkmış ve üşümüştüm. Kendimi çok kötü hissediyordum. Birden yolda elinde bir çift çizme tutan ve kendi kendine konuşan bir adam gördüm. İnsan kılığına girdikten sonra ilk defa bir adama rastlıyordum. Yüzü bana korkunç geldi. Korkumdan derhal başımı çevirdim. O kendi kendine konuşuyor, kışın ne giyeceğini, karısını, çocuklarını nasıl besleyeceğini düşünüyordu. O anda kafamda şöyle bir düşünce doğdu. Ben soğuktan, açlıktan geberirken bu adam kendini, karısını kışın bir kürkle korumayı, karnını doyurmayı düşünüyor. Bana yardım edecek halde değil, kendisi yardıma muhtaç. Adam beni görür görmez somurttu, suratını astı, biraz daha korkunçlaştı, yanımdan çekip gitti. Artık ümidimi kesmiştim. Sonra adamın geri döndüğünü gördüm. Baktım, baktım. Deminki adamı bir türlü tanıyamadım. Deminkinin yüzü ölüm kadar soğuktu, halbuki bunun yüzünde bir sıcaklık, bir cana yakınlık vardı. Bu yüzden yansıyan ilahi güzelliği fark etmekte gecikmedim. Yanıma sokuldu, beni giydirip evine götürdü. Bizi evde bir kadın karşıladı. Kadın kocasından daha korkunçtu. Ağzından ölüm havası esiyordu. Bu ölüm kokusunu güçlükle kokluyordum. Beni dışarıya, dışarının ayazına atmak istiyordu. Pekala biliyordum ki dışarıya çıkmak benim için ölüm demekti. Ama çok geçmeden kocası ona Allah'ı hatırlattı. Kadında bir değişme, bir yumuşama oldu. Bana yemek verirken, bana bakarken artık onda ölümü hatırlatan bir şey kalmamıştı. Cana yakın, sevimli bir tavır almıştı. Yüzünde de kocasındaki güzelliği görüyordum. O anda Allah'ın ilk sorusunu, yani insanlarda ne var hakikatini kavramış oldum. İnsanlarda sevgi vardır. Allah'ın bana buyurmuş olduğu sözlerin manasını böylece çözmeye başlayınca sevinç duymaktan kendimi alamadım, ilk defa olarak gülümsedim. Çözülecek daha iki hakikat kalmıştı. İnsanlara verilmemiş olan şey ile insanları yaşatan şey neydi acaba? Bu soruları da çözmek lazımdı. Sizinle beraber bir yıl yaşadım. Bir gün zengin bir bey geldi, bir yıl yırtılmadan, bükülmeden giyilebilecek bir çizme istedi. Ona bakınca arkasında ölüm meleği arkadaşlarımdan birini gördüm. Oradakilerden hiç kimse bu ölüm meleğini görmüyordu. Bense derhal arkadaşımı tanıdım ve beyin gün batmadan öleceğini öğrendim. Beni bir düşüncedir aldı. Bu adam bir yıl için hazırlık yapıyor, halbuki akşama ölecek, bunu bilmiyor. Bu anda Allah'ın sorularından birini daha hatırladım. Allah, insanlara verilmemiş olan şey nedir buyurmuştu. İnsanlarda ne olduğunu kavramıştım. Şimdi ise insanlarda ne olmadığını öğrenmiş oldum. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için kendilerine lazım olan şeyi bilmiyorlar. Melek arkadaşımı gördüğüme ve Allah'ın bana ikinci hakikati de böylece açıkladığına çok sevindim. Bir defa daha gülümsedim. Bununla beraber insanları yaşatan kuvvetin ne olduğu sorusunu henüz çözememiştim. Allah'ın bu üçüncü soruyu da günün birinde bana açıklayacağını ümit ediyor, bugünü bekleyerek yaşıyordum. Böylece yıllar gelip geçti. Nihayet 6 yıl sonra demin ikiz kızlarla kadın geldi. Kızları tanıdım. Nasıl hayatta kalıp da yaşadıklarını öğrendim. Öğrenince de şunları hatırladım. Bu çocukların yaşaması için anneleri bana ağlayıp yalvarmıştı. Onlar annesiz, babasız yaşayamaz demişti. Ben de inanmıştım. Halbuki başka bir kadın bu çocukları pekala besleyip büyütebilmişti. Bu kadın çocukları bağrına basıp ağlayınca onun yüzünde de ilahi güzelliğin canlandığını gördüm. Böylece insanları yaşatan kuvvetin ne olduğunu da öğrenmiş oldum. Allah'ın bana üçüncü hakikati de bildirdiğini ve artık beni affetmiş olduğunu anladım. Bu sebeptendir ki üçüncü defa gülümsedim. Meleğin vücudu birdenbire çıplaklaştı, nurla örtüldü. O kadar ki ona göz bakamıyordu. Her zamankinden daha yüksek bir sesle konuşuyordu. Sanki o değil de başka biri konuşuyormuş gibiydi. İnsanlar boş yere kendilerine dikkat ediyorlar. İnsanları yaşatan dikkat değil, sevgidir. O anne çocukların yaşaması için ne gerektiğini bilmiyordu. Aynı şekilde o zengin bey de kendisi için lazım olanın ne olduğunu bilmiyordu. Zaten bir insan kendisine çizme mi lazım, yoksa ölü terliği mi, bunu nasıl bilebilir ki? İnsan kılığına girdiğim zaman ölmemişsem, bu kendimi esirgediğimden dolayı değildir. Yolda rastladığım adamla karısı bana acıdıkları, beni sevdikleri için yaşayabildim. Öksüz kızlar da öyle. Başka bir kadın onlara acıyıp sevgi gösterdiği için hayatta kaldılar. Bütün insanlar sadece kendi kendilerini korudukları için değil, kalplerinde taşıdıkları sevgiyle yaşıyorlar. Önceleri Allah'ın insanlara can verdiğini, onları yaşatmak istediğini biliyordum. Şimdi ise yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. Artık anladım ki Rabbimiz insanların ayrı ayrı yaşamasını istemiyor. Beraberce yaşasınlar diye herkese ayrı ayrı lazım olan şeyleri açıklamıyor. Birlikte bilmeleri gereken şeyleri veriyor. Yine anladım ki insanlar kendi üzerlerine istedikleri kadar titresinler, kendilerine elden gelen özeni göstersinler, faydasızdır. İnsanlar ancak sevgiyle yaşarlar. Sevgiyle dolu olan insan Allah'a ulaşmış bir insandır. Allah bu insanın içindedir. Çünkü Allah sevginin ta kendisidir. Melek, Allah'ı öven bir ilahi okudu. Kulübenin duvarları sarsıldı. Tavan yarıldı, yerden göğe doğru bir nur sütunu yükseldi. Semyon, karısı ve çocukları yere kapandılar. Melek, sırtındaki kanatları açtı, havaya yükseldi. Semyon, kendine geldiği zaman her şeyi eskisi gibi yerli yerinde buldu. Kulübede ev halkından başka kimsecikler yoktu.